Profesör Doktor Ekrem Burak İnci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizi 1922 yılına 1 Kasım'a götüreceğiz. Kasım ayı içinde farklı tarihlerde, farklı günlerde de belki bu konudan konuşacağız ama biraz da Cumhuriyet'in ilan tarihine gideceğiz. Dinleyicilerimiz diyebilir ki bu iki tarih arasında nasıl bir bağlantı var? Bunun detaylarını da sizden öğreneceğiz.
Hay hay. Yani aslında memleketimizde kime sorsanız Cumhuriyet ne zaman ilan edildi diye herkes 29 Ekim 1923 tarihini size verecektir. Ders kitaplarına girmiş, resmi kutlamalara girmiş bir tarih, elbette ki bu tarihin değişecek hali yok. Fakat Cumhuriyet'in ne olduğuna dikkat edilirse aslında Cumhuriyet'in ilanı hiç de 29 Ekim 1923 değil, çok daha eski tarihlere tarihleniyor. Cumhuriyet'in ilanının başlangıcı bana sorarsanız 23 Nisan 1920'de Ankara'da parlamentonun, millet meclisinin açılışıdır. Çünkü artık bu yeni bir devletin kuruluşun habercisidir. Evet, resmiyatta bir Osmanlı devleti vardır, bir padişah vardır, bir İstanbul hükümeti vardır ama fiiliyatta, yani pratikte devletin büyük bir kısmını idare eden Ankara'daki millet meclisidir. Binaenaleyh aslında yeni devletin kuruluş tarihi 23 Nisan 1920'dir. Yani zaten o tarihin de bir milli bayram olarak kabulünün aslında arkasında yatan sebep budur. Ama resmen Cumhuriyet'in ilanı, yani Osmanlı Devleti'nin tarihe karışıp onun toprakları üzerinde yeni bir devletin kurulması 1 Kasım 1922'ye tarihlenir. Çok kişi bu tarihi bilmez. Bu tarih Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılışının tarihidir. Hı hı. Ve hatta o zaman milli bayram ilan edilmişti. 1 Kasım 1922. Evet, milli bayram ilan edilmişti. Fakat daha sonra bir sene sonra, tam bir sene sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince 1 Kasım 1922'den milli bayram 29 Ekim'e alındı. 29 Ekim 1923 resmen de devletin adının Cumhuriyet olduğu bir tarihtir.
Yani ilkinde, daha doğrusu 1920'den itibaren uygulama biçimi olarak yeni bir devlet var, Cumhuriyet var. Hatta biçim olarak da evet. Avrupa'daki bazı ülkelerin yönetim biçimine evet. benzeyen meclis hükümeti.
İsviçre'de şu anda hala cari olan meclis hükümeti sistemiyle idare ediliyor. 1920'den 23'e kadar tamamen, 23'ten 50'ye kadar şeklen meclis hükümeti sistemi vardır Türkiye'de. Yani parlamenter sistem, başkanlık sistemi, meclis hükümeti sistemi. 3 çeşit sistem var cumhuriyetlerde. Hı hı. Başkanlık sisteminde Amerika'da bir başkan var, parlamento var. Bunlar birbirinden tamamen ayrıdır. Ayrı fonksiyonları var. Başkan idare eder, parlamento kanun yapar. Parlamenter sistemde işte İngiltere'de olduğu gibi, vaktiyle bizde olduğu gibi bir parlamento var. Hükümet onun içinden çıkar. Parlamento kanunları yapar. Hükümet bu kanunları tatbik eder. Ayrıca bir de cumhurbaşkanı vardır. Salahiyetsiz ve sorumsuz. Meclis hükümeti sisteminde ayrı bir cumhurbaşkanı, ayrı bir hükümet yoktur. Sadece bir meclis vardır. Bu meclis kendi içinde bir heyet seçer. O heyet aslında hükümettir. Meclisin başkanı da devletin başkanıdır. İsviçre'nin başkanı ve meclis başkanıdır. İsviçre başbakanı meclisin kurduğu hükümetin başkanıdır. O zaman bu sistem var. Binaenaleyh biz Cumhuriyet'in ilanı olarak kısmen 23 Nisan 1920'yi ve kesin kes 1 Kasım 1922'yi kabul ediyoruz. Artık 1 Kasım 1922'de Osmanlı Devleti tarihe karışmış, saltanat kaldırılmış. Artık devletin başkanı olan bir padişah ve onun hükümeti yok. Sadece ve sadece Ankara ve Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve onun başkanı olan, dolayısıyla devletin de başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yine parlamentoda kurmuş olduğu heyeti temsiliye, yani bakanlar kurulu var. Binaenaleyh artık 1 Kasım 1922 Cumhuriyet'in esas kuruluş tarihidir. Ama devletin adı hala Cumhuriyet değildir. Adının konulması 29 Ekim 1923'te olmuştur. O da maceralı bir şekilde olmuştur. Ve sadece tek sebep de Cumhuriyet, yeni rejimin adının Cumhuriyet olarak konulması değildir. Onun arkasına başka sebepler de vardır.
Tarih aslında şuna benzetebilir vardır. Miyiz? Bir çocuğun doğduğu tarih, bir de isminin verildiği tarih.
Evet, aynen öyle. Yani çocuk doğduğunda doğmuş olur.
Evet.
Bir de onun ismi konulduğu zaman artık o çocuktan bahsedersiniz. Ama bu onun o zaman doğduğunu göstermez.
Hı hı.
Yani birkaç gün önce, bir hafta, 10 gün, bir ay, 2 ay isimsiz kalan çocuklar vardır. Onun için 1 Kasım ehemmiyetli bir tarih. Sadece saltanatın hı hı. kaldırıldığı değil. Aslında tabii romantik olarak 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe karıştığı, maziye karıştığı bir tarih olmak cihetiyle mühim. Ama aynı zamanda da yeni devletin kuruluşunun resmen vesikalandığı tarih 1 Kasım 1922'dir.
Bu tarihe biraz dönelim mi sizinle beraber? Hay hay. Aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı başladığında İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı desteklediğini, hatta İngilizlerin her ikisiyle ilişki kurduğunu. Sadece İngilizler evet. değil belki dünyadaki...
Dünyadaki bütün devletler ama esas İngilizler. Çünkü Hı-hı. buradaki oyun kurucu İngiltere'ydi. Anadolu Hareketi sırasında yani 1919'dan itibaren iki güç görüyoruz Anadolu'da. Birisi İstanbul'da padişah ve hükümeti. Bunun nüfuzu etrafa kadar yani İstanbul ve etrafına. Yani Anadolu'nun belli şehirlerine nafiz. Bir de Ankara'da kurulan yani Erzurum'da başlayan kongre, Sivas'ta şekillenen ve Ankara'da kurulan millet meclisi. Görünüşteki manzara Ankara'daki meclis aslında İstanbul meclisidir. Yani İstanbul'daki Hı-hı. meclis İstanbul'da Hı-hı. toplanamadığı için Ankara'da toplanmıştır. Hı-hı. Çünkü oraya müttefiklerin gücü yetmemektedir. Fakat tabii hakikat böyle değil. Yani artık Ankara ayrı bir güç olarak ortadadır. Ayrı vergi topluyor, ayrı ordusu var, ayrı kanunlar çıkarıyor. Böylece Anadolu'da 1919'dan 22'ye kadar iki devletli bir sistem var. Paralel bir yapılanma var. Bir Anadolu, bir İstanbul. İstanbul'un kendi hükümeti var, valileri var, kaymakamları var, ordusu var. Ankara'nın kendi valileri, kaymakamları, ordusu var. İstanbul'da da kanun çıkıyor. Ankara'da da kanun çıkıyor. Enteresan bir yapı bu tarihte.
Hatta zaman zaman yöneticiler, kamu görevlileri aynı şehirde karşılaşıyor. Biri Tabii. birbirini, biri diğerini istemiyor.
Tabii. Mesela Hatta Ankara hükümetinin gücü yeten yerde İstanbul'un gönderdiği mülki amirler geri gönderiliyor veya tersi oluyor. Zaman zaman iki güç bir araya geliyorlar. İstanbul umumiyetle Ankara ile iyi geçinmeyi tercih etmiştir. Her ne kadar kendisi için bir rakip, istikbalde de korkulu bir rakip olarak görse de iyi geçinmeyi tercih etmiştir. Ve umumiyetle Tevfik Paşa gibi, Salih Paşa gibi, Ali Rıza Paşa gibi Ankara ile iyi geçinen kişileri sadrazam yapmış, hükümete getirmiş. Zaman zaman İngilizlere ile iyi geçinmek adına da damat Ferit Paşa'yı ama çok kısa müddetlerle başbakan yani sadrazam yapmıştır. Böyle bir manzara var. Her zamanki klasik İngiliz politikasıdır. İngilizlerin iki politikası var. Parçala ve yönet. Divide and rule. İkincisi de bekle, gör. Wait and see. Yani iki politika İngiliz tarihinde, dünya tarihinde İngiliz siyasetinin, dış siyasetinin iki prensibidir. Bekle, gör. Bir hadise varsa İngilizler orada gereken müdahaleleri yaparlar. Mesela teşvikse teşvik, tahrikse tahrik, altyapıyı hazırladıktan sonra geriye çekilip beklerler. Bu vaktiyle Aristo'nun Büyük İskender'e nasihatı. İskender demiş ki, ben bir yeri fethettiğim zaman oranın halkını ne yapayım demiş, nasıl orayı muamele edeyim. Demiş ki, hapse mi atayım, öldüreyim mi demiş. Demiş ki, öldürürsen intikam hissi hasıl olur insanlarda. Hapsedersen orada senin için bir şebeke teşekkül eder. Yani
bir güç muhalif kalır.
Ne yapayım demiş. Sen onları birbirine düşür. Arada hakem rolü oyna demiş. Ki bu çok kolay. İnsanları birbirine düşürmek yani insan insan olduğu müddetçe çok kolaydır. Bu Aristo'nun İskender'e olan nasihatını İngilizler harfiyen tatbik etmişlerdir. Bir memlekette mesela iki ırk varsa onları birbirine düşür. İki din varsa, iki mezhep varsa, hiçbir şey yoksa mesela mıntıkalar arasındaki ihtilafı düşürür ve ondan sonra seyreder. İş büyüdüğü zaman müdahale eder, araya girer hakem olarak. Tabii belli tavizler karşılığında. İkincisi parçala. İşte bu da zaten aynı çerçevede. Parçalar, her biri güçsüz küçük parçalar. Daha sonra orayı İngilizler kendileri idare ederler. Ya doğrudan işgal ederek idare ederler, sömürge yaparak veya kendi adamlarını işte Hindistan'da olduğu gibi oraya yerleştirerek kendilerini yetiştirdiği. Bunu ajan olarak düşünmeyin. Yani İngiltere'de okumuş, İngiliz kültürüne adapte olmuş, İngiltere ile iyi geçinmek isteyen, İngiltere menfaatlerini gözeten ama aynı zamanda kendi memleketinde gözeten kişileri oraya bırakarak modern kolonyalizm yani sömürgecilik.
Bu kadar deşifre olmuş bir yönetim biçimi ne karşı dünyanın evet. ya da ülkelerin diyelim evet. topyekun olmayabilir ama bir savunması yok mudur? Evet, sosyal savunması diyelim.
İngiliz yazarlar ve politikacılar da zaman zaman dile getiriyorlar. Yani bizim bu yaptığımızı herkes biliyor. Hı-hı. Dile getiriyor. Fakat buna rağmen bir şey yapamıyorlar, iş yürüyor diyor.
O zaman sebebi yani bence yani dışarıdan bir gözlemci olarak söylüyorum. Evet, siz tarihçisiniz belki ama biraz önce söylediğiniz o insan figürü. Bunu hayatımıza dahil etmeye çok yatkınız.
Evet.
Bununla besleniyoruz. Kimi insanlar böyle kavgayla beslenir, muhalefetle beslenir, evet. tartışmayla beslenir. Evet. Yemeğin içine az ya da çok konan tuzla beslenir. Evet. İnsan tabiatına uygun olduğu için belki de çok kolay tabii, yürütülüyor
tabii. Yani
gemiler.
İnsan olduğu müddetçe bu kolay yürür. Yani İngilizlerin bu politikasını yürütmeleri. Ben burada İngilizleri de kınamıyorum. Neticede onlar da kendi memleketleri için iyi olanı yapıyorlar. Ama başkaları için bir felaket oluyor tabii bu politika.
Biraz galiba öngörülü, biraz akıllı olmak
evet,
lazım.
İşte 1919-22 arası da İngiltere açıktan Ankara'ya karşı hiçbir zaman muhalefet etmemiş. İstanbul'u elinde tutuyor zaten. Padişah ve hükümeti onun elindedir.
Ankara'yı... Hatta işgalle biraz da sıkıyor mu?
Tabii. Yani kontrol altında tutuyor. Hmm. Yani hareket kabiliyeti yok padişahın ve hükümetinin. Metinde de İstanbul işgal altında. Ha, İngiltere Ankara'yı da işgal edebilir. Ama işgal etmenin ve etmemenin maliyetini ve neticelerini hesap eder. Etmemenin daha hayırlı olduğu kanaatine varır.
Zaten İstanbul'da Ankara'yı da aynı anda belki desteklemiş ya da kimin ön plana çıkacağını görmeye çalışmış ama... ...sonuçta tavrının ben Ankara'dan yana olduğunu düşünüyorum. İstanbul işgal altında, dediğiniz gibi istese Ankara'yı da işgal edebilir.
İşgal mesela Yunanlı'yı da desteklemiyor. Yunanlılar Ankara'ya saldırıyorlar. Biliyorsunuz Polat'la önlerine geldiler. Hiç desteklenmedikleri halde istese destekleyebilirdi. Destekleseydi Ankara'nın işi
hatta
biterdi.
Hatta tam tersi bence.
Bunu istemediler. Desteklemedi, hatta köstekleriler. Şimdi bakın enteresan bir politika. Bunu Osmanlı İçişleri Bakanı Reşit Bey anlatıyor. Diyor ki bir yandan diyor Yunanlılar Ankara'ya saldırtıyorlar diyor. Damat Ferit Paşa'yı hükümete getirtiyorlar diyor. Hükümet, İstanbul hükümeti neden Ankara'ya karşı tedbir almıyor diyorlar diyor. Ankara'ya karşı tedbir alsa bu sefer Yunanları devreye sokuyorlar. Almasa geri, yani her iki halde de İstanbul hükümetini suçlu duruma düşürüyorlar. Yani Ankara'ya karşı tavır alsa bir türlü, almasa bir türlü oluyor İstanbul hükümeti. Ne yapacağını şaşırıyor.
O yüzden de belki hiçbir şey yapmadı diye
evet,
tarihe geçiyor.
Tarihe geçiyor. Şimdi bir taraftan şunu düşünüyor gayet tabii olarak. İstanbul kazanırsa, ki zayıf bir ihtimal. Politika o değil çünkü. Politika Ankara'yı kazandırıp İstanbul'u açık şehir haline getirmektir. Açık şehir. Halife var veya yok. Orası çok mühimdir. Orası kafaları tam oturmamış.
Ama istemiyorlar.
Halife istemiyorlar. Esas politika halifenin olmaması. Çünkü neden? Sömürgelerdeki yüz milyonlarca Müslüman
tek bir sözüyle harekete geçiriyor.
Ama halifeyi kaldırmaya da korkuyorlar. Yine aynı sebeple. Yani sömürgelerdeki Müslümanların reaksiyonunu alırım diye. O halde şöyle bir planları var. Açık şehir İstanbul'da kontrol altında bir halife. Kaldırmadık halifeniz canım, duruyor yerinde. Ama İstanbul açık şehir zaten. Halife ne yapabilir ki? Yani zamana bırakmış biraz da politikanın teşekkülünü ve öyle de olmuş zaten.
Ve zaten sonuçta kendisi kaldırmamış.
Kaldırmadı evet. Kaldırmadı ama kaldırılmasını...
zemini hazırladı.
Halaskarı vatan olan Ankara'ya bıraktı. Bütün dünya Müslümanlarının sempati duyduğu, emperyalistlere yedi düvele kafa tutan Ankara hükümetine bırakarak... Zaten bu da İngiliz siyasetidir. Kimse halifeliğin kaldırılması arkasında İngiltere'nin olduğunu düşünmüyor. Televizyondaki halifeli adamlar çünkü Allah olur mu öyle şey canım? Meclis karar verdi diyor. Ben de gülüyorum, ne diyeyim şimdi bunu söyleyen insana yani. Meclis karar vermiş, halifeliği kaldırmış. Halbuki Ankara hükümeti ve Gazi Mustafa Kemal halifeliği kaldırmamak ve muhafaza etmek için çok uğraştılar. Çünkü halifeliğin bir güç olduğunu biliyorlardı. Hatta Mustafa Kemal Paşa kendi halife olmak istedi. Veya bir, yani istemiyorsanız Osmanlıları dedi, bir başkasını yapalım. Mevlevi şeyhini yapalım. Başkasını yapalım. Şeyh Sunusi'yi yapalım, bir kahramanı. Yok. Ben olayım. Yok.
Kurumu kaldırmak.
O zaman anladık, İngiltere bu kurumdan rahatsız. Hı. Ve İngiltere bunu Ankara'ya kaldırtarak hiç kimsenin itiraz etmemesini temin etti. Bu işte usta İngiliz politikasının bir kısmı.
Şimdi biz geriye baktığımızda dediğiniz gibi meclis kaldırdı. Meclisi kim yönetiyordu? Meclise en çok kimin sözü geçiyordu? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün evet, sözü geçiyordu. O zaman halifeliği Atatürk kaldırdı gibi tırnak içinde bir cümleye ulaşıyor insanlar.
İngiltere bu imajı ders kitaplarına kadar yerleştirdi. Evet, inkılapların pek çoğunu Atatürk kendi inisiyatifiyle yapmıştır. Yani bazılarının dediği gibi şey zorladılar falan değil. Kendi inisiyatifiyle yapmıştır. Ve destek de bulmuştur ona halktan. Zannetmem ben İngilizler fesi kaldır şapka koy dediğini veya alfabeyi değiştir dediğini.
Öyle olsa diğer zannetmem. Yerlerde de aynısını yaparlardı.
O kadar ben onu... Ama halifelik bir mühim bir figür. Bakın buna benzer bir hadise de Yunanlıların İzmir'e çıkışı. Yunanlıların İzmir'e çıkışın bir sebebi var elbette. İşte oradaki Rumları koruyacağız bahanesiyle çıktı Mondros Anlaşması'na göre. Ama bakıyorsunuz Yunanlılar Polatlı'da. Bu niye böyle? Bunun sebebi de yine İngilizler. Bir kere Yunanlılar niçin İzmir'e asker çıkardı? Savaş bitmiş, mütareke imzalanmış. Mütarekeden sonra savaş olmaz.
Zaten onun için mütareke yapılmıştı
evet,
savaşın bitmesi.
Niye çıktılar?
Için.
Tamam, kendilerine bir gerekçeleri var mı? Bu gerekçe ne kadar doğru? Şimdi Yunanlıları oraya çıkaran da gene İngiltere hükümeti olmuştur. Bu da bilinen bir keyfiyet. Bu komplo değil. Burada komploları
bunu
anlatmıyoruz.
Yunan tarihçiler de yazıyor. Çünkü o dönemde Yunanistan ekonomisi de
bunu,
belli zaten.
Yunan tarihçileri yazıyor. Hatta Yunanistan'da bu çok muazzam bir ihtilafa sebep oldu. Yunanlar dedi ki biz ağır bir savaştan çıktık. Harabe halindeyiz. Biz savaşa girmek istemiyoruz. Hele Türklerle savaşmak istemiyoruz. İzmir istemiyoruz dediler. Elbette ki orada da Anadolu'yu fethedeceğiz, İran'ı fethedeceğiz, içine kadar gideceğiz diyen romantik, milliyetçi Yunanlılar da var. Onlar da var ama onlar güçlü değil. Kral mesela asla istemiyor Anadolu'ya saldırılmasını. Kralı tahttan indirdiler. Yerine oğlunu geçirdiler. Oğlundan savaş sözü aldılar. Ve ondan sonra basını kapattılar. Bütün gazeteleri, partileri kapattılar. Ha diyeceksin bu İngiliz mi yaptı? Vasayısıyla yaptı. Küçük bir darbeyle, askeri darbeyle. Ve Yunan hükümeti Anadolu'ya saldırmayı kabul etti. Hatta kral bir ara Aleksandros vazgeçmek istedi. Baktı ki Anadolu'da büyük felaket, kolay bir şey değil bu. Bir maymun ısırdı kralı, belki duymuşsunuz, genç bir kraldı bu. Bahçede bir maymun ısırdı, kan zehirlenmesinden öldü kral. O zaman tabii bizimkiler alçak gördün mü işte bak sen Türklere saldırırsan Allah belanı verir dediler ama o belayı veren tabii Allah ama İngilizler verdirdiler ona. Ve ondan sonra pes eden, savaşa evet diyen babayı tekrar tahta çağırdılar. Konstantinos. Yani bunlar bilinen. İki, İngilizler de bunu söylüyor. Kral bizzat Atatürk'e söyledi. Özür dilerim. Sırbistan kralı bizzat Atatürk'e dedi ki İngilizler ilk önce bize teklif ettiler İzmir'e asker çıkarmayı. Biz dedik ki yaz edelim biz buradan İzmir'e nasıl gidelim? Ne paramız var ne şeyimiz var. Onun üzerine Yunan hükümetine teklif ettiler.
Dedi. Ulaşım kolay.
Hatta Atatürk'ün de geçmiş olsun.
Tarihi bir geçmişi var.
Şimdi bu herkese bilinen bir şey. Peki İngilizler Yunanları niye çıkarttılar Ege'ye? Bilmiyorlar mıydı Yunanların yenileceğini? Biliyorlardı isteseler onları galip getirirlerdi. Getirmediler. Çünkü İtalyanlarla ve Fransızlarla ihtilaf halindeydiler. İtalyanları bertaraf edebilmek için Yunanları çıkardılar. İtalyanlar da İngilizlere kızdığı için Ankara hükümetini destekledi şeye karşı. İzmir'de ilk kurşunu atan İtalyanlardır. Hasan Tahsin değil. Bu bilinen bir keyfiyet. Ve İngilizleri esas çıkarmanın sebebi, İzmir'e çıkartmasında bir sebebi var. O sebep de sonradan açıklandı. Şimdi geçenlerde bir halk oylaması yapıldı. Anket. Burada diyor ki, sizce Türkiye'nin en büyük 10 düşmanı kim? Ben böyle şeyleri pek sevmem ama. Halk da söylemişti. 1. Yunanistan. 2. Amerika. Affedersiniz. İşte Suriye, Bulgaristan, Ermenistan yazmışlar, Rusya.
Komşularımız.
İngiltere yakın. Yok. Tabii ki İngiltere düşmanımız değil. Şu anda İngiltere bizim Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hep dostane münasebetlerimiz olan iki devlet. Birisi Suudi Arabistan, birisi İngiltere'dir. Hiçbir kriz yaşamamışız iki devlet arasında. Hepsiyle yaşamışız. Enteresandır bu İngiltere ve Suudi Arabistan. Ki Suudi Arabistan zaten İngiltere'nin kurduğu bir devlet. Yaşamamışız. Ama halktaki bu algı, tasavvur enteresan. İşte bu Yunanlıların İzmir'e asker çıkarmasının arkasında yatan sebeptir. İngiltere yeni kurulan devlete yakın olmak istiyor. Ondan iyi münasebetler kurmak istiyor ve kendince onu yönlendirmek istiyor. Bunu yapabilmesi için klasik düşman imajını silmesi lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız, Çanakkale önüne gemilerini gönderen, on binlerce esiri Seydi Beşir'de Hindistan'da esir kampında tutan düşman devlet imajını yıkmak istiyor.
Yakın tarihe yeni düşmanlar yazıyor.
Evet, muvaffak oldu mu? Evet, muvaffak oldu. Muvaffak oldu. Hadiseleri biraz bu açıdan bakmak lazım. Yani bu 1919-22 arasında İngiltere ciddi bir oyun kurucudur. Atatürk'ün de işte büyük devlet adamlığı burada devreye giriyor. Mesela Atatürk'ü herkes askerliğiyle anlatır ama Atatürk aslında büyük bir diplomat ve devlet adamıdır. İngiltere'nin dünya politikasındaki gücünü çok iyi teşhis etmiş ve her zaman İngiltere'yle iyi münasebetler kurulmasını, İngiltere'yle ami tabirle dalaşılmamasını istemiş. Atatürk politikası 1938'e kadar bunun üzerine kuruludur. Yani zaten Atatürk İttihat ve Terakki'nin içinde de iki kanattan Anglofil olandı. Yani Prens Sabahattin gibi, Hüseyin Cahit gibi bir kol iddiaçılar İngiltere'ye yakınlaşmayı müdafaa ediyorlardı zamanın icapları ile. Bir kısım ise yeni yükselen Almanya'nın arkasında durarak Osmanlı Devleti'nin eski kaybettiği gücünü tekrar kazanacağına inanıyordu. İşte Enver Paşa bunun biliyorsunuz başını temsil ediyor. İddiaçılar arasında ki böyle geldi gittiler olmuştur ama Germanofiller, Almancılar her zaman güçlü olmuştur. Enver Paşa ile Atatürk arasındaki Gazi Mustafa Kemal Paşa'sının rekabet de biraz buna dayanır. Neticede savaşın kaybedilmesiyle Germanofiller kaybetmiş ve Anglofillere gün doğmuştur. Ve 1919'dan itibaren artık Mustafa Kemal Paşa da İngilizlerle kötü olmadan Ankara hareketini yürütmüştür. 1919-22 arası Gazi Mustafa Kemal'in İngilizlerin aleyhine en ufak bir sözü ve beyanatı yoktur. Çünkü onları tahrik etmek, bir de onları karşısına almayı...
Hatta demeçleri var değil mi basında?
Lehte demeçleri vardır. Yani İngilizlerin memleketi için kötü emeller beslemediğini, kısa bir zaman sonra gideceğini düşünmektedir ve bu şekilde beyanat vermektedir.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. O zamana kadar aslında sahnelenen ne varsa yerini bulmuş oluyor.
Evet.
1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Peki o tarih itibariyle saltanatın kaldırılması ile birlikte bu toprakların kağıt üzerinde bir hükümet var. Evet. Ankara'da kurulmaya hazırlanan bir devlet var. Devletin reisi kim?
Evet. Şimdi 1922'deki Sakarya ve 1921'deki Sakarya ve 1922'deki Dumlupınar muharebeleri artık Ankara hükümetini elini çok güçlendirmiş. İstanbul hükümeti Ankara'nın umuduna kalmıştır. İstanbul'daki padişah Ankara hükümetine karşı hiçbir şey yapamıyor. Ankara'daki hükümetin artık paralel bir hükümet olduğu, hatta şeyin önüne geçtiği belli bir şey. Yani İstanbul'un önüne geçtiği. Padişahın beklentisi şudur. Ankara hükümeti zafer kazanıldıktan sonra gelecek, bana tekmil verecek. Ben de onu işte mükafatlandırayım. Harbiye nazır yapacağım. Bir şey yapacağım.
Gerçekten samimi olarak düşünce bu mudur?
Bunu düşünüyor. Bunu düşünüyor. Her an padişah gelip Mustafa Kemal Paşa benim yaverim, yani milli müdafaa müşavirim gelecek. Padişahın vazife tamamdır. Vatanı kurtardık. Emrinize amadeyim diyeceğini düşünüyor.
Peki bu düşünceyi oluşturan, olgunlaştıran iletişim mi var arada?
Şöyle düşünüyor. Şimdi diyeceksiniz padişah bu kadar aptal mı? Tabii ki değil. Atatürk'ü çok iyi tanıyor. Yani %100 değil ama yani yanıldığı hususlar olmuş ama tanıyor. Onun böyle birisi olmadığını biliyor. Nitekim Almanya seyahatinde bir beyanatı var. Diyor ki Gazi Mustafa Kemal çok meziyetler olan bir insan. Bu Gazi değil, Mustafa Kemal Paşa o zaman. Meziyetler olan bir insan. Fakat onda değişmez bir şey var, ihtiras. Eğer diyor ihtirası ön plana çıkarsa önünde kimse duramaz. Ama ihtirasını gemlerse kendisinden çok istifade edebiliriz diye bir sözü var padişahın. Bu iyi bir teşhis. Tabii ki padişah Mustafa Kemal Paşa'nın aklındakinin bu olmadığını biliyor ama bazı şeylere inanmak istersiniz ya. Hmm. Çocuklarınız için, komşunuz için, arkadaşlarınız, kardeşiniz için.
Ya da etrafınızdakilere umut verebilmek için.
Verebilmek için bunu düşünmüştür. Ama hadise yine bir İngiliz oyunuyla kopmuştur. Şimdi savaş bitti. Mudanya Mütarekesi imzalandı. Ne olacak arkasından? Barış anlaşması yapılacak. Barış anlaşmasının da adresi o zaman İsviçre, tarafsız bir ülke. Lozan'daki barış görüşmelerine İngiltere Ankara'dan ve İstanbul'dan bir heyet çağırıyor. Bu ne demektir Ankara'ya? Tahrik ediyor. Bunun üzerine Ankara diyor ki tamam artık. Buraya kadar.
Yani bir tercih yapın. Evet. Kim temsil edecek evet. sizi?
Tam bir fırsatıdır bu işin. Zaferi kazanan biziz. Zaman bir de tabii o devirde gazeteler devamlı Ankara İstanbul hükümetinin hain olduğunu, İngilizlerin yanında olduğunu, milli mücadeleyi baltaladığına dair abartılı haberler.
Bunlar da manipüle haberler.
Manipüle haberlerdir tabii. Yani basına manipüle edilmiş haberlerdir ki yani bilenler zaten neyin ne olduğunu biliyor. Böylece 1 Kasım 1922'ye gelindiğinde artık gerek amme efkarı, gerek medya saltanatın rolünün bittiğini, padişahın rolünün bittiğini nazar itibarı alıyor. Peki bu barış görüşmeleri ne olacak? İngiltere böyle bir davet yaptı. Ya heyet giderse, ya orada bir sıkıntı olursa her zaman Ankara'nın da İstanbul'un olduğu gibi bir korkusu var. O zaman yapılacak bir şey var. Padişahın aleyhine bir kampanya tertipleme. Bu kampanya tertipleniyor. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Saltanatın kaldırılması...
Gerekçe gösteriliyor mu?
Şöyle artık milli hakimiyet mevzubahistir. Şu anda halk kendi egemenliğini kendi eline almıştır. Bunun tecelligahı da Ankara'daki meclistir. Binaenaleyh artık Osmanlı'nın bu işi yürütmesi, devleti idare etmesi de bir şey mevzubahis değildir. Gerekçe bu. Yani kanun... ...nın çıkarıldığı zamanki gerekçe bu. Hı hı. Tabii bu kanun kolay çıkmadı çünkü 1 Kasım 1922'de padişah taraftarları mecliste fazlaydı. Ya olur mu dediler biz padişahı korumak için bu işleri yaptık. Bütün bunu biz padişaha, hatta Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşları Rauf Bey falan bile dedik ya... ...ben padişaha kalpten bağlıyım, nasıl yaparız böyle bir şeyi?
Bu bir tür darbe gibi mi?
Bir sivil darbe oldu. Bunun üzerine Atatürk meclistekileri tehdit etmek zorunda kaldı. Bu kanun BHMA çıkacaktır. İhtimal şimdi, bazı kafalar kesilecektir deyince meclisteki muhalifler Paşa Hazretleri biz hadiseyi bu cihetten ele almamıştık. Şimdi siz bizi aydınlatınca anladık dediler.
Tamam. Şimdi ben de biraz önce bu bir darbe miydi diye sorduğumda aslında işin gidişatının ne olduğu belli olduğu halde,
evet,
hükümetin hala iyi niyet göstermesinin ya da hala iktidarda kalacağını ummasının arkasından belki de yapılacak başka bir şey de kalmamıştı.
Tabii zaten bu kaçınılmaz bir hadise. Yani
çünkü zaten bunun için yapılmıştı. Yani, yeni bir devlet kurulması,
evet, hadise
için.
Bu raddeye geldikten sonra artık Ankara'nın saltanatı muhafaza etmesi zaten beklenmezdi. Yani yapılacak şuydu. Mustafa Kemal İstanbul'a gidecek. Gidemez, İstanbul işgal altında. Padişah diyecekti. Padişah'ın vazife tamam. Vatan kurtuldu. Emrinize amadeyim. Atatürk bunu yapacak birisi değil. Hele o konjonktürde yapmasına gerek de yok. Bütün ipler kozlar kendi elindedir.
Bir tür geri dönüş gibi de algılanabilirdi belki.
Evet.
Yeniden başa dönmek
tabii,
gibi algılanabilirdi.
Tabii. Yani Atatürk'ün önceden beri memleketli iktidarı ele geçirmek için teşebbüsleri var. Bunlardan ilki Birinci Dünya Savaşı'nda olmuştur. Enver Paşa'ya karşı bir darbe yapmak teşebbüsünde bulundu. Yakup Cemil adında Enver Paşa'nın bir tetikçisi vardı, meşhur. Onunla beraber Enver Paşa'ya bir suikast tertipleyip iktidarı ele almak istediler. Sadece yalnız değil, kendi arkadaşları da var. Fakat Enver Paşa bunu öğrendi, Yakup Cemil'i idam ettirdi. Bu böyle akamete uğradı. Atatürk'ün ikinci teşebbüsü Sultan Vahidettin'in kızını alarak memlekette söz sahibi olmak ve Harbiye Nazırı olmak. Yani Enver Paşa'nın yolundan gitmek. Padişah'ın kızını aldığınız zaman parlamenter demokrasi var. Siz padişahın kızını alıp Harbiye Nazırı olsun, savaş devam ediyor. Daha sonuna gelmiş ama fevkalade hal. Memlekette bir Mussolini olabilirsiniz. Evet, başta padişah var ama bütün ipler sizin elinizde olur. Atatürk'ün ikinci projesi bu. Bu da olmadı. Padişah kızını vermedi. Harbiye Nazırı da yapmadı.
Olsaydı ne olurdu diye.
Olsaydı ne olurdu, evet.
Düşünüyor insan.
Şehzade bana öyle dedi. Hep kızıyordum dedi Sabiha halama. Keşke Atatürk'le evlenseydin. Bizim başımıza bu işler gelmezdi. Sürgün edilmezdik derdim dedi.
Öyle
Osman
mi olurdu?
Ertin Efendi. Belli değil, öyle mi olurdu acaba? Olabilirdi tabii yani. Evet.
Sonuçta aynı aileye mensup olacaklardı.
Şimdi Atatürk pragmatik bir liderdir. Zamanın yani icaplarına göre hareket ediyor. Realist, gayet gerçekçi. Öyle hani çocukluğundan beri cumhuriyetçi falan, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşünmem. Memleket için yani idarede, iktidarda söz sahibi olmayı öteden beri istiyor. Güçlü bir karakteri
kendi
var.
Kendi arkadaşlarını hırslı. Da yani yolu beraber çıktı arkadaşların da fikirleri kendisiyle beraber değişmediğinde, evet, onlardan da vazgeçebilmiş.
Tabii vazgeçebiliyor. Çok kolay şartları gözetiyor. Hemen fikrini değiştirmiş gözüküyor. Bu cihetle zaten muvaffak olmuştur. Atatürk'ün muvaffakiyet sırrı budur. Hemen şartlara uymak. Fırsatları çok iyi değerlendirmek. Onun için öteden beri fikrinde zaten cumhuriyetçilik vardı. Ben buna inanmıyorum. Öteden beri cumhuriyetçi değildi Atatürk. Belki cumhuriyete karşı değildi ama cumhuriyetçi öyle bir ideale sahip değildi.
Belki de şartlara, yani o an içinde, ülkenin içinde bulunduğu şartlara en uygun yöntemin, evet, o an o olduğunu düşünmüş olabilir. Çünkü araştırma yaptığını, yönetim biçimlerini, evet, araştırdığını biliyoruz.
Napolyon'a hayran olduğunu biliyoruz. Napolyon imparatorluğunu ilan etti ama sonu ne oldu? Mesela onu da görüyor. Kendi padişahlığını ilan et diyenler var mesela. Onu da yapmıyor. Yani o da çünkü riskli.
O zaman kendiyle de çelişmiş olmayacak mı? Sonuçta, evet, zaten padişahlığı, evet, kaldırdıktan
dedim ya,
sonra.
Dedim ya, çok realist bir lider. Bunu düşünerek böyle bir şey girişmiyor. Cumhuriyet onun için en elverişli bir... Yani o söz sahibi olduktan sonra cumhuriyet olsun, fark etmeyecek. Ve bu 1 Kasım 1922 mecliste kıl payı saltanat kaldırılmıştır. Yani mutlak ekseriyetle. Ama öyle. Ama anayasa değişikliklerinde biliyorsunuz 2/3 çoğunluk aranır. Halbuki cumhuriyetin kuruluşunda ne saltanatın kaldırılışı, ne halifeliğin kaldırılışı ve ne de cumhuriyetin ilanında o vardır. Vasıflı çoğunluk, 2/3 çoğunluk. Hep yarıdan bir fazlasıyla. Bu anayasaya aykırıdır aslında. Yani zaten bu sonradan da sorgulanmıştır.
Şu anda tartışılan bir konu,
evet,
bu zaten değil
o
mi?
O zaman da tartışıldı. Yani padişah da dedi, yani siz padişahlığı kaldıramazsınız dedi. Bir kere padişahlığı kaldırmak için bir mutlak çoğunluk lazım. 2/3 çoğunluk lazım. İkincisi padişahın onayı lazım. Devlet başkanı benim.
Böyle buna bir onay şey vermeyeceği
belli. Ama darbelerin kendi kanunları, kendi hukuku vardır. Bu bir sivil darbe olarak tarihe geçmiştir. Ve 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Peki sonra ne oldu? Saltanatı kaldırdı ama halifeliği muhafaza etti meclis. Bu da enteresandır. Bu da gösteriyor ki Atatürk hiçbir zaman... Zaten bunu biliyoruz. Kim ne derse desin Atatürk halifeliği, evet, dindar bir insan olmayabilir ama halifeliğin dünya coğrafyasında, İslam coğrafyasında Türkiye için, yeni kurulan devlet için avantajlarını bilmiyor değil. Yani Hindistan'dan gelen paralar halifenin kurtuluşu için gelmiş paralardır. Onun için halifeliği muhafaza etmeyi uygun gördü ve meclis halifeliğe Veliaht Abdülmecid Efendi'yi seçti. Bakın dikkatinizi çekiyorum, seçti. Yani biz seni seçtik. Yani hak olarak bil irsi vel istihkak değil. Osmanlı padişahları bil irsi vel istihkak padişah olurlar. Yani babadan oğula geçer. Burada öyle değil. Burada meclis seçti. Hatta iki rey Selim Efendi'ye, bir rey Abdurrahim Efendi'ye çıktı şehzadeleri. O göstermelikti. Atatürk'ün direktifiyle çıktı onlar. Yani biz seni seçtik. Onu bil. Halifeye de haddini bildirmiş oluyorlardı böylece. Şimdi böylece İstanbul'da bir halife var, Abdülmecid Efendi. Abdülmecid Efendi aslında böyle bir şeyi kabul etmezdi. Nitekim Sultan Vahdettin onu kınamıştır ama ne yapsın? En azından ailenin menfaatlerini korumak için saltanatsız halifeliği kabul etti. Bu meşru mudur? Hayır. Halife devlet başkanıdır. Elinde icraî güç olmasa olmaz. Yani ruhani bir lider değil, bir papa değil. Papa bile bir devlet başkanı. Yani bir Fener Patriği değildir halife. Müslümanların manevi lideri değildir. Aynı zamanda devletin başkanıdır. Hep böyle olmuştur. Olmadığı bir devre var. Abbasiler Mısır'dayken güç Mevlük Sultanların elindeydi. Halife orada çok sembolikti. Bu klasik halife tarifine uymuyor. İşte 1922-24 arası halifelik de klasik halife tarifine uymaz. Tamamen sembolik bir görüntüdür. Ama o zamanın konjonktüründe bunun da faydalı olduğu düşünüldü.
Peki kalsaydı da bu haliyle kalsaydı diyenler var.
Var. Şimdi bu arada Sultan Vahidettin'in bir şekilde bertaraf edilmesi lazımdı. Meclise padişahın hain olduğuna, vatan hain olduğuna bir kanun teklifi verildi. Ve padişaha telgraflar gönderildi milletvekilleri tarafından. İşte seni idam edeceğiz, karılarını kızlarını askerlere dağıtacağız gibi. Bu padişahın İstanbul'u terk etmesi için yapılan bir baskıydı. Bu kanun, çünkü padişah hıyanette suçlanamaz, böyle bir kanun yok. Ama suçlandı mecliste. Padişah dedi ki, eğer böyle bir şey olursa bu bizim aile için kötü olur. Ben dedi gideyim yurt dışına. Yurt dışında güç toplayayım. Halk Ankara hükümetine destek vermez. Padişahlığın kaldırılmasını asla kabullenmez. Tekrar döner saltanatımı ele alırım dedi.
Kısa bir süre için gittiğini düşündü.
Tabii tabii.
Zaten giderken de ona göre hazırlık yapmıştı değil mi?
Fakat sonra anladı ki bu iş bir İngiliz politikasının tezgahıdır. İşin içinde bütün yabancı devletler vardır. Amerika dahil Ankara ile baş edemeyeceğini anlayınca 1924'te saltanat hilafetinde kaldırılmasıyla artık bu işi kabullenmiştir. Ve Yeis için de Sanremo'da ölmüştür son padişah. İşte kaçtı maçtı diyor, ne yapacak burada durup da parçalanmasını mı bekleyecekti? Kaçış sebebi saltanatını korumaktı. Korumaktı.
Fakat aslında bu tür tepkiler bütün devrik hükümetlerde görülen
bir şey. Şimdi İstanbul'da bir halife kaldı, Abdülmecid Efendi. Bu halifeliği 1924'ün 3 Mart'ında Ankara hükümeti kaldırdı. Kaldırı sebebi tamamen İngiltere'nin baskısıdır. Ankara halifeliği muhafaza etmek istiyordu. Abdülmecid Efendi bunun için ideal bir şahsiyetti. Çünkü Ankara hareketini hep desteklemişti. Nötr bir şahsiyetti. Bütün yabancı devletlerle iyi münasebetleri var. Sanatkar, Fransızca konuşur. Yabancı bir heyet geldiği zaman el içine çıkarabileceğiniz bir insandır. Halife ideal bir halifeydi. Yani Ankara'nın için ideal bir şahsiyetti. Aynı zamanda dindar, namazında, niyazında, mazbut. Tam ideal bir halifeydi. Yani kalsaydı Ankara için bir problem olmazdı. Bilakis Ankara'ya faydası olurdu. Milletler arası camia için diyorum. Ama İngiltere'nin talimatı kesildi. Biz bütün bunları halifeliği kaldırmak için yaptık. Fırsat elimizdeyken biz bu halifeliği istemiyoruz. Şimdi Ankara hükümetine baskı yaptılar. Lozan Anlaşması'ndaki kesilmenin sebebi budur. Atatürk çaresiz bunu kabul etti ve halifeliği kaldırdı bir kere. Bu böyle bir şey. İsteyerek kaldırmadığını çok iyi biliyoruz.
Yani aslına bakarsanız dünyadaki tüm dinlerin bir lideri var.
Evet, evet. Nitekim bunu yakın zamanda Clinton söyledi. Müslümanların dediği bir dini liderin olmaması dünyada büyük bir eksiklik ve problem. Dünya barışına tehdit ediyor
evet,
dedi.
Evet, aynen öyle. Dünya barışı açısından da aslında oturup iletişim kurabileceğiniz, aynı dili konuşabileceğiniz insanlar olmuyor.
Tamam, semboliktir. Ayrı mesele ama sembolik de olsa biliyorsunuz yani bazı makamların ağırlığı vardır, sembolik bile olsa. Şimdi gelelim 1 Kasım'da saltanat kaldırıldı, halife var, Ankara'da da meclis var. Bu bir cumhuriyettir, tartışmasız. Artık Ankara'da bir meclis var, iyi kötü. Meclis memleketi idare ediyor. Peki bu devletin reisi kim? Dediğim gibi burası İsviçre gibi bir meclis hükümeti. Aslında devletin reisi, meclisin de reisi. Yani Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Ama halk öyle görmüyor. Halk ne bilsin İsviçre meclis hükümeti sistemini? Halk devlet başkanı olarak Halife Abdülmecid Efendi'yi görüyor. Yabancı misyon şefleri hala İstanbul'dalar. Abdülmecid Efendi'yi devlet başkanı olarak görüyorlar. Meclisteki milletvekillerinin pek çoğu devlet başkanı olarak halifeyi görüyor.
Alışkanlık da, gelenek tabii, de bu yönde.
Bir de eşyanın tabiatı, halife oradaysa, halife devlet başkanıysa, devletimizin başkanı o. Tam demokratik bir devlet. Memleketi ise meclis idare ediyor. Tamam. Ama tabii bu yeni kurulan devletin imajı için fevkalade zararlı. İşte o zaman Cumhuriyet'in ilan edilmesinin en mühim sebebi bu devletin artık bir cumhurbaşkanı olduğu, o cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal Paşa olduğu, halifenin bu resmi devlet şemasında hiçbir yerinin bulunmadığını deklare etmiş oluyordu. Fakat aslında 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanının başka bir sebebi var. O da şu, şimdi bu meclis öyle veya böyle seçimle gelmiş bir meclis ve ciddi iddiaçıların güçlü olduğu, sarıklıların güçlü olduğu bir meclis. Atatürk bu mecliste icraat yapabilmek için bazen çok sıkıntılar çekmiştir. Yani Atatürk'ü bazen dışlamışlardır, bazen ekart etmeye çalışmıştır bu meclis. Hatta bir ara vatandaşlık kanunda Selanik vatanının dışında kaldığı için vatandaşlığını bile, milletvekilini bile elden almaya çalıştılar. Atatürk yani dişiyle tırnağıyla oraya geldi. Bunu kimseye kaptıracak hali yoktu. En yakın arkadaşları, Atatürk'ün silah arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, bunlar baktılar ki Atatürk giderek çok güçleniyor ve bir diktatör olma ihtimali var. Ve Atatürk'e karşı bir komplo imajı uyandırdılar. Şöyle ki Atatürk dedi ki şimdiye kadar askerlik ve milletvekilliği bir arada gidiyordu. Ama artık gitmeyecek. Askerler ya askerliği tercih edecekler ya milletvekilliğini. Bunlardan bir grubu milletvekilini tercih etti. Ama bir grubu ordu komutanlığını tercih ettiler. Kazım Karabekir de dahil. Atatürk kendisine bir komplo kurulduğunu düşündü. Ordu çünkü biliyorsunuz güçlüdür. Milletvekili ne ki? Atatürk onda milletvekili olduğunu istiyordu.
Şimdi bunu söyledi mi onlara da?
Hayır yani söylemedi ama hissettirdi. Yani konuşmasından o hissediliyor. Yani ikisi bir arada bağdaşmaz. Yani milletvekili olun de. Ama onlar tabii tam tersiniz. Bu Atatürk'ü fevkalade endişelendirdi. Bu sırada bakanları meclis seçiyor. Şey değil, meclis başkanı değil. Yani Atatürk Cumhurbaşkanı ama Cumhurbaşkanı değil. Yani meclis başkanı evet ama bakanları. Ama o zamana kadar Atatürk kimi isterse onlar bakan seçiliyordu. Bu sefer Atatürk'ün istediği adaylar seçilemedi. Bakanlar Kurulu kurulamadı. Ve bir hükümet krizi doğdu. Atatürk bunu fırsata dönüştürdü. Bakan olabilecek bütün arkadaşlarına kendilerine bakanlık teklif edilirse kabul etmemesini tembihledi. Bunlar kendilerine bakanlık teklif edilince bakanlığı kabul etmediler. Kabul edilmeyince bir hükümet krizi doğdu. Bunun üzerine Atatürk bu hükümet krizini çözmek üzere bir kanun teklifi verdi gece. Bu kanun teklifinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adı artık Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Bakanları Gazi Cumhurbaşkanı seçer. Aslında Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 en mühim maddesi bu. Bakanları Cumhurbaşkanı seçer. Böylece Atatürk hem devletin başkanı olmuştur. Aslında bu sembolik zaten o zamana kadar öyleydi. Ama bakanları seçme yetkisini eline alarak meclise karşı çok ciddi bir güç kazanmıştır. Ve ondan sonra
yani icra da artık
icra da Atatürk'ün elinde olmuştu. Yasam onun elinde olduğu gibi çünkü milletvekillerini zaten o tespit ediyor. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ki sonradan Halk Partisi adını alacaktı reisi olarak. Şimdi artık bakanları da o seçmiş oluyor ve böylece muhalif birini bakan yapması muhal olduğuna göre Atatürk ciddi bir güç kazanıyordur ki bu aynı zamanda muhaliflerine karşı da bir gol atmış oluyor. 1923-29 Ekim'de hem devletin adı konuluyor, hem halife haddini bildiriyor. Sen oturduğun yerde sen hiçbir şey değilsin. Hem de Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı ve bakanları atama tayin salayeti kabul edilerek Atatürk muhalifi olan o Kazım Karabekirler ciddi bir mağlubiyete uğruyorlar ki bu mağlubiyetin intikamını 1925'te Atatürk'e suikast tertipleyerek almak isteyeceklerdir. Fakat bu da akamete uğrayacaktır. 29 Ekim'in esas manası budur. Yani adı konulmamış olan rejimin adını koymak ve devlet başkanının halife değil Ankara hükümetinin Ankara Meclisi'nin başkanı olan Gazi Mustafa Kemal olduğunu deklare eden bir tarihtir 29 Ekim. Ha bu cihetle de mühimdir tabii.
Bizim tarih kitaplarımıza da Cumhuriyet'in kuruluşu olarak ilan tarihi olarak.
Evet geçmiştir.
Bazen görüyorum
kuruluşu
sosyal
medyada. Kuruluşu değil de bence ilanı diyelim.
Yani zaten değil, kendisi de yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor.
Evet, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Zaten var Cumhuriyet. Hele 1 Kasım'dan beri zaten kesin var. Onu ilan edeceğiz. Herkese bunun bir Cumhuriyet olduğunu deklare edeceğiz diyor.
Evet. Ondan sonra da artık zaman zaman küçük dokunuşlar olsa da evet. Yakın tarihe kadar yönetim biçimimiz olarak
evet.
Herhangi bir
yani darbeler bile bir Cumhuriyet için darbelerdir. Yani darbeler anti cumhuriyetçi bir darbe olmamıştı. Türkiye'deki birkaç darbe, gerek 60'ta, gerek 80'de, gerek 71'deki, gerek 96'daki darbeler bir cumhuriyeti değiştirmek için değil, cumhuriyet içinde hükümeti ele almak için, iktidar için yapılmış bir darbedir.
Hiç öyle darbe girişimi yok değil mi?
Hayır. Türkiye'de, yani Türkiye'de çok enteresandır. Benim bir anayasa profesörü arkadaşım dedi, Türkiye çok enteresan. Türkiye'deki bütün sağcılar cumhuriyetçidir. Halbuki dünyanın her yerinde sağcılar monarşistir. Mesela Fransa biliyorsunuz cumhuriyetin, demokrasinin beşiklerinden birisidir. Orada yani %10 kararlı, %20 de şöyle böyle monarşist vardır. Yani %30 monarşist vardır şeyde. Monarşiye sempatiyle bakan Fransa gibi bir yer, %30 az bir sayı değil. Birleştikleri zaman hükümet kurabilecek pozisyondadırlar, rakamdır. Bunların kendi gazeteleri vardır. Monarşist gazete vardır. Diğer gazetelerden de mesela çoğu monarşiye sıcak bakan, Le Figaro mesela Fransa'nın en meşhur gazetesi, monarşiye sıcak bakan bir gazete. Mesela orada hiç monarşi aleyhinde yazılar çıkmaz. Fransa monarşisinin tarihi aleyhinde yazılar çıkmaz. Monarşi magazin haberleri falan Le Figaro'da çıkar. Bu mesela enteresandır. Ama mesela Türkiye'de böyle bir oluşum hiçbir zaman olmamış. Türkiye'de herkes cumhuriyetçi. Yani saltanat yanlısı insan sayısı çok az Türkiye'de. Marjinal kişiler var. Bu enteresandır. Ve hiçbir zaman cumhuriyeti...
Beklenti de olmamış. Olmamış. Yani tekrar saltanatı
olmamış.
Geri getirmek.
Çünkü saltanat...
Kendilerinden de olmamış değil mi? Yani?
Yok, zaten hanedanı saltanattan böyle bir şey olmadı, teşebbüs. Sürgüne gittiler zaten. Öyle bir teşebbüste bulunacak zaten halleri yoktu. Onun Türkiye'deki sempatizanları da sürgün edildiği için zaten bunu dile getirecek hiç kimse olmadı. Şeyh Said isyanı farklı bir misyonla çıkmış bir isyan idi. O cumhuriyet aleyhtarı ifadeler, söylemler taşıyordu ama o da yani cumhuriyeti yıkmak için çıkmış bir isyan değil. Başka bir maksatla çıkmış bir isyandı.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta için görüşmek üzere.